Ayrım 13. Berber sigarasından derin bir nefes çekti yeniden. Gözlerini hafifçe kapamış, o andaki oturuş biçiminin içinde kimlerin bulunduğunu düşünüyordu. Onlardan biri bekçiydi kuşkusuz. Yürüye yürüye köyün dışına çıkmış, bir zamanlar Aynalı Fatma ile asker Hamdi'nin hesaplaştığı bağ evinin dibinde tıpkı berber gibi oturuyordu. O da yorgundu aslında. Ramazan'ın toprağa verildiği günden bu yana doğru dürüst uyuyamamıştı. Elinde değildi zaten. Nereye baksa kapkara bir yelenin savruluşuyla karşılaşıp ürperiyordu. Atın kendisi değilse bile hayali hep çevresinde dolaşıyordu sanki. Onun içindeki sırla alay edercesine karanlığın içinden kuyruğunu savurta savurta çıkıp geliyordu bazen. Karşısında duruyor, belki birkaç tur atıyor derken ansızın kayboluyordu. Bekçi köy meydanında olup bitenlerden sonra birkaç gün geceleri sokaklarda ya da kırlarda gezerken ona rastlayabileceğini sanmıştı. Hatta böyle bir karşılaşma için her an hazır tutmuştu kendini. Önce hiç kıpırdamadan görüntüsüne alışsın diye ata birkaç dakika fırsat verecek, sonra parmaklarının ucuna basa basa yaklaşıp burnunu okşayacak ve çenesinin altına namluyu sokup birdenbire ateşleyecekti. At beynine saplanan kurşunla birlikte şahlanacaktı tabii. Ardından karanlığa fışkıran kanını bile göremeden yere devrilecekti. Belki kuyruğunu birkaç kez sallayacaktı o sırada. Yekinmek için bacaklarını birkaç kez hareket ettirecekti ama kesinlikle kasılıp kalacak ve ölecekti. Dahası böyle bir durumda leşi ortada bırakıp kayalıkların üstünde dönüp duran akbabalara şöyle dört başı mamur bir ziyafet çekmek istiyordu bekçi. Gelip gelip yesin de fukara kuşlar, yiyip yiyip Ramazan'ın ruhuna dua etsin de. Ne var ki aradan günler geçmesine karşın hala atı gören yoktu. Reşit elinde mavzer sabahtan akşama dek dere tepe demeden dolaşıyor. Hatta kimi zaman dağlardaki keçi çobanlarıyla yatıp aramayı ertesi gün oradan sürdürüyor ama bir türlü bulamıyordu. Beline soktuğu çakar almaz tabancayla onun peşine takılan Rıza ise birkaç günde yorulmuştu sanki. Soranlara yüreğindeki acı yüzünden bir süre parmağını bile oynatamayacağını söylüyordu. Oysa kendine haber vermeden atı aramaya çıktığı için Reşit'e sitem ettiği belliydi. Üstelik söze dökemediği bu sitem Ramazan'ın acısıyla birleşerek onu rakıya biraz daha yaklaştırmıştı şimdi. Gönlümü oyalıyorum bahanesiyle dükkanı erkenden açıp gece yarısına kadar sünger gibi horul horul içiyordu. Bunu bilmesine karşın Ramazan öldü öleli Hacer'le hiç buluşmamıştı bekçi. Yolu karanlıkta ne zaman Rıza'nın evine çıksa hemen geri dönüp kaçarcasına uzaklaşıyordu. Artık bir daha buluşup o samanlığa girebileceklerini de sanmıyordu zaten. Birbirlerini unutmaktan başka çareleri yoktu. Bir sigara yaktı bekçi. Derin bir nefes çekerek tıpkı berber gibi gözlerini hafifçe kapadı. Sonra bu duruşun içinden çıktı nedense, mavzerini kuşanıp mezarlığa doğru yürüdü. Taş yığınlarından atladığını bilmeden, diz boyu dikenlerin, oraya buraya fırlatılmış şilte parçalarının, koyun yünlerinin, uçurtma ölülerinin, hurdaya ayrılmış teneke sobaların ve hangi canlı türüne ait olduğu bilinmeyen kemiklerin arasından geçti. Toprağa kapanmış küçücük çocuklara benzeyen mezarların ortasında dolaşa dolaşa Ramazan'ınkini bulup yanına sessizce çöktüğünde güneş doğmak üzereydi. Oraya gelmekle neyi amaçladığını bilmiyordu aslında. Mavzeri dizlerinin dibine koymuş, toprak altında Ramazan'ı kemiren solucan sürüsü birdenbire dışarı fırlayacakmış gibi ürkek ürkek mezara dokunmaya çalışıyordu. Derken kim bilir ne kadar süre sonra ölüm kokusuyla mayalanmış ağır bir uyku çöktü üstüne. Artık Reşit'in atı gelip karşısında dursa bile mavzeri yerden alıp doğrultacak gücü yoktu. Çevresine şöyle bir göz atarak oracağı Ramazan'ın yanına uzanıp gözlerini kapadı. daldığı uyku öyle derindi ki ancak öğleye yakın terden sırılsıklam olduğunda uyanabilmişti. Ayağa kalktığında kuş kadar hafif hissetmişti kendini ve kuş kadar hafif adımlarla yavaş yavaş ölülerle beslenen kapkara bir toprağa değil de bulutlara basıyormuş gibi mezarlığın çıkışına yürümüştü. Hala uykudaydı sanki ve düşünde uyanmış, kim bilir hangi nedenle giderek köyün ilk evlerine doğru yaklaşıyordu. Değirmenden dönen çürük sesli kağnılar geçiyordu yanından. Eciş bücüş öküzlerle at arabaları, hayalet eşekler, gözleri göl göl çalkalanan uçarı sıpalar ve uzak uzak insanlar geçiyordu. Ama onların hiçbirini görmüyordu. Her şey bir düş perdesinin arkasında devinen binlerce düşün gerisindeydi. Sonra yaklaştı her şey. Yaklaştı ve bekçi titreşen çizgileriyle muhtarlık odasını gördü birden. Cennetin oğlu elindeki yılanla kapıya dikilmiş durup dinlenmeden yumrukluyordu. "Kimse yok orada!" diye bağırdı. Cennetin oğlu dönüp baktı. "Vardır!" dedi gözlerini belerterek. "Boşuna yumruklama kapıyı," dedi bekçi yeniden. "Muhtar ilçeye giderken kilitledi orayı, anahtarı da yanında götürdü." Cennetin oğlu boynunu büküp geri çekilmişti. "Sen bilirsin," diye mırıldanıyordu. "Sen bilirsin bekçi dayı. Bence orada biri var. İnanmazsan inanma. Ama hiç değilse şunu bil, bu köy meydanı kokuyor." Bekçi bir onun elindeki yılana, bir yüzüne bakıp gülümsedi. Ama sonunu getiremedi gülümsemenin. Ağzı çarpık bir çizgi halinde kala kaldı. Söz edilen kokuyu o da duymuştu. Dikildiği yerde yarım adımlarla küçük bir daire çizerek hangi taraftan geldiğini bulmaya çalışıyordu. Derken Reşit geldi, nereden geldiyse. Mavzeri kucağına yatırmış, uykulu gözlerle bekçinin hareketlerini izliyordu. Uzak bir rastlantının yüzünde buluşmuş bir oyuncuyla bir seyirci gibiydiler o anda. Biri olanca dikkatiyle baktıkça öteki sürekli dönüyordu. "Buruna garip bir koku geliyor mu?" diye sordu bekçi. Reşit küçücük gözleriyle çevresine bakındı. "Ne bileyim," dedi oyuna katılmaktan kaçınırcasına. "Koku var gibi sanki ama ne kokusu?" Cennetin oğlu yere oturup bacaklarını iki yana açmış, kucağındaki yılanı toprağa akıtmaya çalışıyordu bu sırada. Bir yandan da oyuncu ile seyirciyi izleyen başka bir seyirci gizliliği içinde arada bir göz ucuyla onlara bakıyordu. "Reşit!" diye bağırdı birden. "Şşt Reşit!" Reşit içinden fırlayıp gitmek isteyen ikinci bir Reşit'in sımsıkı tutuyormuş gibi kıpkırmızı bir yüzle dönüp baktı. "Kızını ben kaçırmadım," dedi Cennet'in oğlu. Sustular. "Yılanım da kaçırmadı ha, bilesin." Yürüdü Reşit. Cennetin oğlunu, bekçiyi, muhtarlık odasını, köy meydanını ve bütün bunları sarıp sarmalayan o garip kokuyu geride bırakarak sokaklar geçti. Nereye gittiğini bilmeden avlu kapıları, nohut harmanları, kağnılar, atlar, arabalar ve çocuklar geçti. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu yürüdükçe. İçi bebek avucu kadar daralıyor ve dizlerinin bağı her adımda çözülürken kucağındaki mavzer giderek ağırlaşıyordu. Gene de yürüyordu Reşit. Güvercinle Ramazan'ın acılarından oluşmuş daracık bir sokakta bir at hayalinin peşi sıra yavaş yavaş ilerliyordu. Belki köyden çıkmıştı artık. Aynalı Fatma ile asker Hamdi'nin hesaplaştığı bağ evine doğru yaklaşıyordu. Ama herkesin harap bildiği bağ evinin bir avlusu vardı nedense. Avlusunda dut ağaçları, dut ağaçlarında kuşları vardı. Hatta duvarlarıyla kapısı onarılmış ve pencerelerine çiçek işlemeli perdeler takılmıştı. Çiçekler açık kanattan giren rüzgarla serin serin dallarını eğerek uçuşuyordu. Reşit omcaların arasından sendeleye sendeleye oraya varıp soluklandı bir süre. Ne şaşırmış ne de inanmış gözlerle, neredeyse bağ evindeki her değişikliği kendi elleriyle gerçekleştirmiş gibi öylece baktı. Sonra bir kıpırtı gördü pencerenin gerisinde. Daha doğrusu hissetti, nasıl hissettiyse ya da sezdi. Avlu duvarına abanarak yüzünü biraz daha yaklaştırdı içeri. düş güzeli bir kız sedire oturmuş dut ağaçlarının arasından köye, belki de tahta minareye bakıyordu. Dalgındı sular gibi. Benziyordu tıpkı aynalı Fatma'nın dillerdeki güzelliğine. Yorgundu bir de. Bir şeyi hiç çaba göstermeden beklemeye mahkum edilmişçesine. "Bak hele kızım," dedi Reşit. Kız güzelliğinden uyanıp ayağa kalktı. Yemyeşil bir servi gibi neredeyse körpe yapraklarını pul pul ışıldatarak pencereye abanıp Reşit'e baktı. Karşılıklı aynı abanışın içinde öylece kaldılar bir süre. Reşit, gümüşlü fısıltılarla akan sonsuz bir suyun serinliğine gömülmüşçesine yorgunluğunu unutmuştu. "Bir tas su," dedi. Gözleri uçuşan çiçek işlemeli perdelerde bekliyordu. Kapının gıcırtısını duydu sonra, avluyu geçen ayak seslerini, birkaç arı vızıltısını ve köyden gelen köpek havlamalarını duydu. Duyduğu her sesin kendisini bir kat daha örttüğünü düşünüp onların altında kıpırdamaya çalışıyordu. Avlu duvarının dibine çökmüştü, bu yüzden kulağı kapıda derin derin soluklanıyordu. "Adın ne senin?" dedi gelip karşısında duran kıza. "Gülde ben," dedi kız. "Beni tanıyamadın mı Reşit emmi?" Reşit boş boş baktı. "Ölmüşlerin ruhuna değsin," diye mırıldandı tısı geri verirken. Kız gülümsedi hafifçe, sonra süzüle süzüle avluya girip gözden kayboldu ama beline dekinen simsiyah saçları Reşit'in belleğinde hala bir at yelesi gibi savruluyordu. "Keşke," dedi Reşit içini çekerek, "keşke." 31. Artık iyiden iyiye çöken akşam karanlığıyla birlikte caddenin ışıkları yanmıştı. Otomobillerin humurtusunu çizen kepenk gürültüleri geliyordu dışarıdan. Peş peşe inen kepenk sesleri birbirlerini örte örte öyle uzun yankılanıyordu ki kent yaşama kapatılıyor gibiydi. Belki de bu yüzden kapının önüne çıkmış, sıkıntılı bir yürekle gırtlağına dek karanlığa batan yeryüzüne bakıyordum. Seyyar satıcıların boğuk sesleri yükseliyordu caddenin öteki ucundan. Elektrik direklerinin dibine çekilen eciş bücüş arabalardan ortalığı kasıp kavuran köfte ve kokoreç kokuları yayılıyordu. Derken tek tük karaltılar geçti karşı kaldırımdan, ellerinde paketler ve naylon torbalarla. Caddeye sarkan balkonlarda birkaç kıpırtı yanıp söndü. Sonra karaltılardan biri omzunda bir uzayıp bir kısalan parıltılı bir çubukla otomobillerin arasından korka korka geçip dükkana yaklaştı. "Berber dükkanı kapanmıştır," diye düşünüp "boş yere tasalanmışım," dedi soluk soluğa, "şükür ki hala açıkmış." Küçücük gözlerini kapıya dikmiş, içeriği görmeye çalışıyordu. "Berber yok mu?" "Yok." "Nerede peki?" "Söylesem inanmazsın," dedim usulca, meraklanmıştı. "Söyle hele." "Kuşluk vakti çırağı jilet almaya göndermişti." "Çırak dönmedi. Epeyce bekledik ama dönmedi." Sonra berber dayanamadı ve onu aramaya çıktı. Nedense o da dönmedi hala. Öfkelenmişti. Bunu kısılan gözlerinden, yüzüme dik dik bakışından ve olduğu yerde hafifçe kıpırdanışından anlayabiliyordum. "Yani kayıplara mı karıştı?" dedi korku yüklü bir sesle. "Bilmiyorum," diye yanıtladım. Sonra sustuk. Giderek ağırlaşan köfte ve kokoreç kokularının ortasında olanca yalnızlığımızla öylece kala kalmıştık. "Benim gitmem gerek," dedi karaltı. "Şayet berber dönerse selam söyleyin." "Kim?" diyeyim. Caddenin karşısına geçmiş, kaçarcasına uzaklaşıyordu. "Reşit dersiniz," dedi karanlığın içinden. "Aynı köydeniz, zaten o anlar."